Ayrım 17. Bildiğin gibi değil Osmanlı. Mustafa Alp Dağıstanlı. Sayfa 205. Katolik tarikatı kuran Osmanlı kimdi? Abbot Mkhitar'dı. 1676'da Sivas'ta doğmuştu. Gençlik yıllarını Sivas, Erzurum, Eçmiyat, Zinsevan, Kıbrıs manastırlarında eğitim ve manevi arayışla geçirmişti. Ermeni Patrikliği ile Roma Katolik Kilisesi'ni birleştirerek Ermenilere koruma sağlamak istiyordu. Roma Katolik Kilisesi 12. yüzyıldan beri Suriye Ermenileri arasında Katolikliği yaymak için uğraşıyordu. Hatta 1438, 1445 ve 1587'deki Floransa Ekümenik Konseylerinde bu doğrultuda karar alınmıştı. Mkhitar'ın çabası Roma için biçilmiş kaftandı. Ama altını çizmemiz gerekir ki Mkhitar, Ermeni ritüelinin ve disiplininin Latinleşmesine karşıydı. Bütün hayatı ve öğretisi Ermeni kültür ve kimliğinin abad edilmesine hasredilmişti. Mkhitar 1700'de Sivas'tan İstanbul'a taşındı ve ilk kitaplarını bastırdı. Fakat Gregorian, yani Patrikliğe bağlı Ermenilerin baskısı yüzünden İstanbul'da da barınamadı. Cizvitler tarafından Katolikliğe döndürülen Mkhitar, kendi adıyla anılan bir tarikat kurmayı başardı. 1715'te Venediklilerin elinde bulunan Modon kentine göçtü ve bir manastır kurdu. Venedik Mkhitar'ı ve müritlerini canı gönülden kabul etti. Hatta Venedik Senatosu 1717'de bir karar çıkartıp San Lazarus adasını Mkhitaristlere verdi. Artık kullanılmayan bir cüzzam hastanesine manastırlarını kurdular, adayı da imar edip dinsel, bilimsel bir merkez haline getirdiler. 1740'ta dini ve bilimsel bütün kurumlar tamamlanmıştı. Bu merkezde Avrupa'da yayımlanan önemli bilimsel eserler Ermenice'ye çevriliyor, adadaki matbaada basılıyor ve tüm Ermeni dünyasına dağıtılıyordu. Mkhitar'ın ve okulunun başyapıtlarından biri iki ciltlik Haygagan Pararan'dı, Ermeni dilinin sözlüğü. İlk cilt Mkhitar'ın ölümünden hemen önce 1749'da, ikincisi 1769'da yayımlandı. Bu aşırı azimli Katolik propagandası Ermeni cemaatinin en zengin ve en eğitimli kesimleri içinde zemin buldu. Tabii patriklerin büyük tepkisini de çekti. Osmanlı yönetimi de Frank tezgahı olarak gördüğü bu yeni tarikata karşı patrikhanenin yanındaydı. Mkhitar 1749'da öldükten sonra San Lazarus Akademisi'nin ve matbaanın faaliyetleri İstanbullu bir Ermeni yönetiminde sürdü. Fakat Osmanlı topraklarındaki Katolik Ermenilerin hayatı pek kolay değildi. İnançlarından vazgeçmedikleri için can verenler de oldu. 1759'da ve Reformcu 2. Mahmut döneminde 1815 ve 1825'te baskı ve zulüm gördüler. Mkhitaristler 1773'te bölündü. Bir grup Trieste'de ayrı bir kilise kurdu, sonra da Viyana'ya taşındı. Venedik ve Viyana'daki bu iki merkez çeviri ve San Lazarus kamusunun da içinde olduğu yayın faaliyetleriyle Ermeni bilincini oluşturmada etkili oldular. Viyana merkezi 1825'te İstanbul Beyoğlu'nda ve sonra Pangaltı'da erkekler için bir okul da açtı. Okul faaliyetini bugün de sürdürüyor. 1830'da Fransa elçisi Katolikler için ayrı bir dini organizasyon hakkını kopardı. 1866'da İstanbul Patrik Vekili Hassun, tüm imparatorluk için Kilikya Ermeni Patriği ünvanını üstlendi. En uzun barış dönemi kaç yıl sürdü? 28 yıl, 1740-1768. İşin aslı modern dönem öncesinde aksi özel olarak belirtilmedikçe devletlerin savaş halinde olduğu kabul edilirdi. Donald Quatert'in dediği gibi barış hali yoktu, savaşta duraklamalar vardı. Bu yüzden padişahlar kendilerini istedikleri zaman ve uyarmadan savaşa başlamakta özgür sayardı. Ebedi barış kavramı 1711 Prut Anlaşması'nda ortaya çıktı. Osmanlı 1730'ları İran'la savaşarak geçirmiş, yorgun düşmüştü. Ne var ki Rusya ve Avusturya kışkırtma ve saldırıları karşısında bu kez bu iki ülkeyle savaşa tutuştu. Her şeye rağmen bu savaşlardan başarıyı da çıktı. Eylül 1739'da Avusturya ile Belgrad Anlaşması'nı imzaladı. Böylece Belgrad 22 yıl sonra yine Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Anlaşma ilk kez olarak 27 Hicri yılı kapsayan bir barış dönemini kayda geçiriyordu. Bu sürenin ortasında taraflar anlaşmanın uzatılmasını görüşecekti. Rusya ile de Aralık 1739'da anlaşma imzalandı. 1740'ların başında İran'la yapılan birkaç sınır muharebesi hariç tutulursa 1768'e kadar Osmanlı savaşsız yaşadı. Osmanlı Devleti'ni savaştan uzak tutma konusunda sonradan sadrazam olacak, usta müzakereciliği kanıtlanmış mektupçu Koca Ragıp Paşa gibi yöneticiler büyük rol oynadı. Padişah 1. Mahmud'un barışçı kişiliğinin ve meseleleri ele almak için danışma meclislerine itibar etmesinin de payı vardı bunda. Dünya ilk küresel çatışma dönemine girmişti. Özellikle Britanya ile Fransa arasında sömürge savaşları başlamıştı. Kuzey Amerika ve Hindistan'da güç dengeleri değişmekteydi. Doğu Avrupa'da Prusya ve Rusya'nın önemi pekişmişti. Bu çalkantılı dönemde savaşların dışında kalmak Osmanlı ekonomisine yaradı. Fakat Osmanlı askeri teknolojiye ve eğitime eğilmeye, yatırım yapmaya yönelmedi. Üstelik bazı Osmanlı entelektüelleri durumun, bilim ve teknolojide Avrupa ile açılan aranın farkındaydı ve uyarılarını kaleme almışlardı. Osmanlı bu çalkantılı dönemden daha fazla uzak kalamadı. Yine Rusya'nın kışkırtması, anlaşmaları ihlal etmesi ve saldırıları sonucu Osmanlı biraz da alelacele 1768'de savaş ilan etti. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'yla sonuçlanan bu savaş Osmanlı tarihinin en büyük bozgunuydu. Dahası kaçınılmaz olarak küresel çatışmaların ortasına düştü ve 100 yıl sürecek olan Osmanlı-Rus savaşları da başlamış oldu. Fütuhatın artık sona ermiş olduğu 18. yüzyılın 55 yılında ve 1800-1918 arasında geçen yılların %45'inde savaş vardı. Klasik Batı müziği orkestrasındaki Osmanlı hangisidir? Vurmalı çalgılar, perküsyon. Avrupalılar daha Haçlı seferleri sırasında Müslüman orduların bazı enstrümanlarını öğrenmiş ve taklit etmişti. Bunlar da genellikle vurmalılardı. Ama asıl katkı Osmanlılardan geldi. Avrupa'daki askeri bandoların oluşumunda ve bu bandoların çıkardıkları sesler üzerinde 15. yüzyıldan itibaren Yeniçeri mehter takımı belirleyici bir etki yarattı. En önemli enstrüman köstü. İngiltere Kralı 8. Henry 1542'de Viyana'dan köst istedi. Öbür Avrupa ülkeleri de köst kullanmaya başladı. Bas davul, nekkare, def, zil ve çevgen de askeri bandolara katıldı. Zurna mehter de merkezi bir role sahipti. Obua'nın askeri bando içinde öneminin artması da bundan ilham almıştı. Ama Avrupalıların Osmanlı enstrümanlarına ilgisi asıl olarak 1683'teki 2. Viyana kuşatmasından, Osmanlıların elleri boş dönmesinden sonra şahlandı. Osmanlılar askeri bir tehdit olmaktan büyük ölçüde çıkmıştı çünkü. 1699 Karlofça Anlaşması da bu durumu tescilledi. Bir Osmanlı sultanı o anlaşmada ilk kez yenildiğini ve fethedilmiş toprakları geçici olarak değil de ebediyen kaybettiğini resmen kabul etmişti. Avrupalıların kendilerini güvende hissettikleri bu ortam, vahşi, gaddar, berbat Osmanlı imajının yerine açık bir biçimde bir şeyler alabilecekleri bir Osmanlı'ya bıraktı. 19. yüzyıl Avrupa halk kültüründe bu gaddar ve vahşi Osmanlı teması tekrar hortladı. 18. yüzyıl başında Lehistan Kralı 2. Augustus sarayında emperyal bir ihtişam sergilemek istiyordu. Ve mehter müziğini de öyle beğeniyordu ki sultan ona dört dörtlük bir mehter takımı gönderdi. Bu hediye büyük bir sansasyona yol açtı. Çok geçmeden Rus çariçesi Anna Ivanovna 1730-1740 bir mehter takımı getirmek üzere İstanbul'a adam gönderdi. Selefi Çariçe Elizabeta Romanov da kendi mehter takımını kurmak üzere harekete geçti. Daha önce İstanbul'daki Rus elçiliğinde bulunmuş iyi bir müzisyen olan Şurfeil'i görevlendirdi. Bu adam İstanbul'da bulunduğu süre içinde Yeniçeri müziğini notaya geçirmişti. Ama bununla yetinemeyen Çariçe'nin ricası üzerine Rus sarayına tam donanımlı 12-15 müzisyenli bir mehter takımı gönderildi. 1741'de Viyana Habsburglarının da bir mehter takımı vardı. Berlin'deki Prusya kralı da bir tane edindi. Fakat Türk seslerini taklit etmekte hiç de başarılı değillerdi. Neredeyse aynı enstrümanları çalmıyor gibiydiler. Hatta bir keresinde Berlin'de Türk elçisi Ahmet Efendi onuruna bu mehter takımı bir konser vermişti. Bu müziğin ne kadar otantik olduğu konusunda şüpheleri vardı. Ahmet Efendi'ye beğenip beğenmediğini sordular. Kafasını salladı. Bu Türk değil dedi. Yine de mehter müziği Fransa, İtalya hatta 1782'de İngiltere'ye kadar yayıldı. Avrupa'da Osmanlılardan oluşan birçok mehter takımı vardı. Ama bir yandan da Osmanlı kıyafetleri içinde mehter müziği de ilgisi zayıf ve giderek zayıflayan deforme edilmiş müzikler yayıldı. Fakat 18. yüzyıl sonunda bu özel askeri müzik sınırlarını aşıp bugün klasik batı müziği dediğimiz şeye sızdı ve klasik Viyana okulunun Türk marşı yani müziği üslubuyla sonuçlandı. Sonrasını Donald Quatert'ten aktaralım. Beethoven'ın ilk kez 1824'te yayınlanan 9. senfonisinin son bölümünde Yeniçerilerin yürüyüşünü çağrıştıran harika bir pasaj vardır. Brahms'ın 4. senfonisinde, Haydn'ın askeri senfonisinde, Rossini'nin Guillaume Tell uvertüründe ve Wagner'in Tannhäuser operasının marş bölümünde de Türk müziğini duymak mümkündür. Mozart'ın La Majör piyano sonatı ve K331'de muhteşem bir Rondo alla turca vardır. Bu tema daha sonra Amerikan caz müziğine ve Dave Brubeck ile Ahmet Cemal gibi müzisyenlerin repertuvarlarına taşınmıştır. Şimdi de mehter müziğiyle de ilgilenmiş bir müzisyene Mehmet Ali Sanlıkol'a söz verelim. Türk müziği pasajlarında davul ve zillerden istifade eden ilk bestecilerden biri Christoph Willibald Gluck'tür. Daha sonra gelen Mozart ve Haydn gibi besteciler kendi eserlerinde aynı çalgıları kullanarak Gluck'un eserlerindeki Türk temalarından alıntılar yapmıştır. Dolayısıyla klasik batı müziğindeki Türk müziği pasajlarının müzikal karakteristikleri Avrupalı bir gelenek teşkil etmektedir. Bu geleneğin müzik dili doğrudan Türk kaynaklarından modellenmiş olmayıp evvelce yaşamış bestecilerin eserlerinin örnek alınması neticesinde ortaya çıkmıştır. Peki Mehterbaşı'nın asasına ne oldu? Mehterbaşı'nın tempo tutmak için taşıdığı asa zamanla bir tören aracı haline geldi. Bando şeflerinin batonu işte odur. ABD'de gösterici kızların geçitlerde ve maçlarda atıp tuttukları baton da Mehterbaşı'nın asasıdır. Hangi padişah hacca gitti? Hiçbiri. 600 yıllık Osmanlı hanedanından sadece 6 kadın hacca gitti. 4'ü sultan kızı, ikisi de sultan kadınıydı. Sultan 6. Mehmet Vahidettin 1922'de devrildikten sonra Mekke'ye gitti ama haccın gereklerini yerine getirmeden döndü. 1517'de Mısır'ı zapt eden ve Mekke Şerifinden Haremeyn'in anahtarını alan Yavuz Selim de Kahire'ye kadar gitmişken hacı olmayı düşünmedi. Hacca gitmek isteyen tek sultan 2. Osman'dı. Genç Osman, Osmanlı tarihinin en saygın ulema ailesinden gelen Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıyla evlenmişti. Bu da hiç rastlanmadık bir uygulamaydı. Fakat onun hacca gitmek istemesi büyük bir krizin parçalarından biri haline geldi ve sonunda tahtını ve canını kaybetti. Şeyhülislam 2. Osman'a padişahlara hac lazım değildir fetvası verdi. Yerinde oturup adl eylemek yani adalet dağıtmak evladır. Caiz ki bir fitne zuhur eyleye. Ulema 2. Osman'ın yönetimine muhalefet etmekteydi ve hacca gitme planının arkasında başka hesaplar, Yeniçerileri ortadan kaldırmak için ordu toplama bulunabileceğini düşünüyordu. Padişahlar gitmemiş olsa bile Osmanlı yönetimi haç yolunun güvenliğini sağlamayı her zaman ciddiyetle gözetti. Kutsal yerleri imar etmeye, onarmaya, korumaya da birinci dereceden önem verdi. Padişahların yaptıkları dışında valide sultanların hayır işleri ve vakfiyeleri de bunu gösteriyor. Bu gibi faaliyetler hanedanın meşruiyetini sağlam tutan, Müslüman tebaanın sadakatini pekiştiren önemli işlerdi. Nitekim 18. yüzyıl sonlarında Osmanlı meşruiyetini yıpratmak isteyen Vahhabi isyancıları en önemli adım olarak haccı engelledi. Hatta 1803'te Mekke'yi ele geçirdiler. İkinci Mahmud Mısır Hıdivi Mehmed Ali Paşa'nın asker göndermesini istedi. Böylelikle Vahhabi hakimiyetine geçici olarak son verdiler. Yeniçeri ordusunu kaldırmanın faturasını kimler ödedi? Her zamanki cevap bu durumda da geçerlidir. Faturayı hep halk öder. Bir de Yeniçeri ocağını ortadan kaldırmakla iş bitmiyordu tabii. Yeni ordu lazımdı ve bu da paraya bakıyordu. Halkın nasıl ödediğine geçmeden önce büyük bir miktar ödeyen üç aileyi anmak gerekir. İkinci Mahmud'un 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı lağvedince yaptığı ilk işlerden biri en zengin üç Yahudi bankeri idam ettirmek ve mallarına el koymak oldu. Osmanlı padişahlarının herkesin malını, mülkünü, gelirini müsaade etme hakkı vardı ve bu çok rastlanan bir durumdu. Gel gelelim ikinci Mahmud bu müsaade uygulamasını kaldıracağına söz vermişti. Ama bir hesaplamaya göre o dönemde imparatorluğun yıllık geliri 200 milyon kuruştu. Bu üç ailenin el konulan mülklerinin değeri ise 108 milyon kuruş. Yeniçerilere faizle borç veren ve tedarikçilik yapan Aciman, Carmona ve Gabbai ailelerinden yağmalanan paranın bugünkü değeri 20 milyon dolar kadardı. 1828-1829'da da 20 bin Katolik Ermeni Erivan'a sürgün edildi ve tabii onların da mülkleri müsaade edildi. İmparatorluğun mali sorunları vardı, borçlanma döngüsü içindeydi ve bu döngü 19. yüzyıl ortasında Osmanlı mali işlerine yabancı devletlerin müdahalesini getirdi. Gelelim halktan toplanan paraya. Bunun en kolay yolu devalüasyondu. İkinci Mahmud döneminde enflasyon imparatorluk tarihindeki en hızlı yükselişini gösterdi. 18. yüzyıl sonu ile 1850 arasında enflasyon 12-15 kat artmıştı. Devlet paranın değerini düşürüyordu. Böylece reel ücretler düşürülmüş oluyordu. Paranın değerinin düşürülmesi önündeki en büyük engel Yeniçerilerdi. Bunun için padişahları alaşağı ediyorlardı. Koskoca Fatih Sultan Mehmed'e bile değeri düşük sikkeyle ulufe dağıttığı için kafa tutmuşlardı. Ama artık Yeniçeriler yok edilmişti ve karşı koyacak kimse de kalmamıştı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonraki 4 yıl içinde kuruşun değeri %79 düşürüldü. Halktan para toplamanın asıl aracı ise vergiydi. Vergiyi daha etkin toplamak için de çaba sarf edildi. Ama ihale usulüyle yani iltizamla toplama hakkı verilen vergilerin 3/5'ü hala toplayanın yani mültezimin elinde kalıyordu. Ayrıca ek vergiler de getirildi ve ulema vakıflarına müsaade etmek için de adımlar atıldı. Fakat bu uygulamaların hiçbiri sorunu çözüp imparatorluğu dış borç sarmalından kurtaramadı, tersine ekonomiyi felç etti. Birileri yönetir, birileri dua eder, birileri savaşır ve bunların parasını halktan öder kuralı kendini bir kere daha kanıtladı. 17. ayrımın sonu, sayfa 215.